Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 49. Ayrım. Tahita gözyaşlarına rağmen kızın güzel olduğuna karar verdi. Sonra nazik bir sesle, "Bu hayvanlar saldırmadan önce ormanda tek başına ne yapıyordun?" diye sordu. Kız, "Kaçtım ve canavar maymunlar peşimden geldi," diye hıçkırdı. "Canavar maymun mu?" dedi Meren. Kızın kara gözleri Meren'e dikilmişti. "Biz onlara öyle deriz. Korkunç yaratıklardır. Hepimiz çok korkarız onlardan." Tahita, "Cevabın bir sürü yeni soruya yol açtı. Ama biz baştaki soruya dönelim." "Nereye gidiyordun?" diye sordu. Kız gözlerini Meren'den ayırıp ona baktı. "Seni bulmaya geliyordum büyücü. Yardımına ihtiyacım var. Beni sadece sen kurtarabilirsin." Bu cevap da yeni sorular doğuruyor. Basit bir tanesiyle başlayalım mı? "Adın nedir çocuğum?" "Bana Sidudu derler büyücü," diyen kız dehşetle ürperdi. "Üşümüşsün Sidudu," dedi Tahita. "Eve gidene kadar başka soru yok." Tahita Meren'e dönüp ciddileşti ve "Bayan sana rahatsızlık veriyor mu?" diye sordu. "Onu köye kadar taşıyabilecek misin? Yoksa indirip yürütelim mi?" Meren de aynı ciddiyetle, "Onun yaratabileceği her tür sıkıntıya katlanabilirim," dedi. "O zaman burada işimiz bitti bence. Yola devam edelim." Köye girdiklerinde hava iyice kararmıştı. Diğer evlerde ışık görünmüyordu ve yollarda kimsecikler yoktu. Ahırların önünde atlarından inerken Sidudu bayağı düzelmiş görünüyordu. Yine de Meren risk almadı ve onu ana salona kadar kucağında taşıdı. Fen ve İmbali lambaları yakıp ocakta leziz bir av eti yahnisi hazırlarken Tahita da Sidudu'nun yaralarına baktı. Hepsi de yüzeysel çizikler, berelenmelerdi ve sağına soluna dikenler batmıştı. Tahita dikenlerin tümünü çıkarıp yaralarına merhem sürdükten sonra arkasına dayanıp kızı inceledi. Korku ve nefret dolu bir karmaşa görmüştü. Bu, kafası karışık, mutsuz bir çocuktu ama acı dolu yüzeyin altında temiz ve saf bir aurası vardı. Aslında erkenden dünyanın kötülükleriyle tanışmak zorunda kalmış, tatlı, masum bir yaratıktı. "Gel çocuğum," dedi. "Konuşmaya başlamadan önce bir şeyler yiyip içmeli ve uyumalısın." Kız Fen'in getirdiği soteyi ve kara buğday ekmeğini yedi. Çanağını son lokmasıyla sıyırıp ağzına atarken Tahita, "Beni bulmaya geldiğini söylemiştin," diye hatırlattı. Kız, "Evet büyücü," diye fısıldadı. Tahita, "Niçin?" diye sordu. "Başka kimsenin duymayacağı bir yerde yalnız konuşabilir miyiz?" Bunu çekinerek ve istemeden Meren'e bir göz atarak sormuştu. "Tabii ki, benim odama gidelim." Tahita yağ kandillerinden birini aldı. "Gel." Kızı Fen'le paylaştıkları odaya götürüp kendi yatağına oturttu ve kıza da Fen'inkini gösterdi. Sidudu bacaklarını toplayıp oturdu ve yırtık eteğiyle bacaklarını örttü. Tahita, "Şimdi anlat bakalım," dedi. "Jare'de herkes senin ünlü bir cerrah ve bitkisel tedavi uzmanı olduğunu söylüyor." "O herkes kimdir bilmiyorum ama gerçekten de cerrahım." Kız, "Rahmimdeki bebeği atacak bir ilaç vermeni istiyorum," diye fısıldadı. Tahita şaşırmıştı. Böyle bir şey beklemiyordu. Nasıl cevap vereceğine karar vermesi biraz zaman aldı. Sonunda yumuşak bir sesle, "Kaç yaşındasın Sidudu?" diye sordu. 16 büyücü. Tahita, "Daha küçük olduğunu sanmıştım," dedi. "Ama önemli değil. Taşıdığın çocuğun babası kim? Onu seviyor musun?" Kızın cevabı acı ve sertti. "Sevmiyorum. Ondan nefret ediyorum. Keşke geberse," diye patladı. Tahita sonraki sorusunu düşünürken kıza baktı. "Madem nefret ediyorsun, niye yattın onunla?" "Ben istemedim ki büyücü. Başka şansım yoktu. O zalim ve soğuk bir adamdır. Beni döver ve içime öyle bir feci şekilde girer ki her yerim kan revan içinde kalır." "Niye onu terk etmiyorsun?" "Denedim ama beni geri getirtmek için canavar maymunları yolladı. Sonra yine dövdü. İçime koyduğu çocuktan kurtulana kadar döver diye umdum ama karnıma vurmamaya dikkat ediyordu. Kim o? Adı ne? Kimseye söylemeyeceğine söz verir misin? Kız biraz duraksayıp telaşla devam etti. Hayatımı kurtaran ve buraya kadar taşıyan o iyi adama bile beni hakir görmesini istemiyorum. Meren mi? Tabii ki anlatmam. Ama merak etmene gerek yok. Kimse seni hor görecek değil. Sen iyi, cesur bir kızsın. Adamın adı Onka. Yüzbaşı Onka. Onu tanıyorsun galiba. Bana senden söz etmişti. Tayita'nın eline yapıştı. Lütfen yardım et bana. Çaresizlikten Tayita'nın elini sarsıyordu. Ne olur büyücü, sana yalvarıyorum. Lütfen yardım et bana. O bebekten kurtulamazsan beni öldürecekler. Onka'nın piçi için ölmek istemiyorum. Tayita duruma bir anlam vermeye başlamıştı. Eğer Sidudu Onka'nın kadınıysa, Albay Tinat'ın söz ettiği kişi, yani Onka'nın şarabına ilaç katıp onları almaya Albay Tinat'ın gelmesini sağlayan kişi demekti. Yani onlardan biriydi ve korunması gerekiyordu. Önce seni muayene etmem lazım. Ama elimden gelen her şeyi yapacağım. Feni, yani evlatlığımı çağırsam rahatsız olur musun? Meren'in arkasındaki maymunu öldüren o güzel sarışın kızı mı? Ondan hoşlandım. Lütfen çağır. Fen hemen geldi. Tayita ona yapılması gerekenleri anlatınca Sidiudu'nun yanına oturup elini tuttu. Büyücü dünyanın en iyi cerrahıdır dedi. Sakın korkma. Sırt üstü uzan ve tuniğini kaldır dedi Tayita. Kız dediğini yapınca da çabucak ama adam akıllı muayene etti. Bu çürükler Onka seni dövünce mi oldu? Evet büyücü. Onu senin için öldüreceğim dedi Fen. Onka'dan hiç hoşlanmamıştım zaten ama artık nefret ediyorum. Zamanı gelince onu ben öldüreceğim dedi Sidudu. Bir yandan da Fen'in elini sıkıyordu. Ama sağ ol Fen. Umarım dostum olursun. Zaten dost olduk bile dedi Fen. Tayita muayenesini tamamlamıştı. Sidudu'ya artık örtünebilirsin dedi. Kız doğrulup üstünü başını düzeltti. Bebek var değil mi büyücü? Tebessümü solmuş, yine mahzunlaşmıştı. Ne yazık ki evet demek zorundayım. 2 ya da 3 aylık hamilesin. Son 2 ayımı geçirdim. İşin tek iyi tarafı gebeliğinin fazla ilerlememiş oluşu. Bu durumda cenini almak çok zor olmaz. Kalkıp hekim çantasının yanına gitti. Sana bir iksir vereceğim. Çok güçlüdür. Kusmanı ve bağırsaklarını boşaltmanı sağlar. Ama aynı zamanda öteki şeyi de söküp atar. Küçük şişedeki yeşil tozdan toprak bir çanağa belli bir ölçüde koydu ve üstüne kaynar su ekledi. Soğur soğumaz bunu iç ve hemen çıkarmamaya çalış. Kız acı iksiri öğüre öğüre yudum yudup bitirmeye çalışırken yanında oturdular. Bitirdikten sonra bir süre spazmlar geçirerek oturdu. Sonunda sakinleşir gibi oldu. Boğuk bir sesle, "Birazdan iyi olurum," diye fısıldadı. Fen kesin bir tavırla, "Bu gece bizimle kalmalısın," dedi. "Yardımımız gerekebilir." Gecenin en karanlık vaktinde Sidudu'nun inlemeleriyle uyandılar. Fen hemen yatağından fırlayıp yağ kandilini yaktı. Sonra Sidudu'nun ayağa kalkmasına yardım etti ve kramplarla 2 büklüm olan kızı bitişikteki küçük odaya götürdü. Orada gece için toprak bir lazımlık vardı. Sidudu'nun içi sulu bir ishal şeklinde boşalmadan hemen önce oturağa yetiştiler. Kızın krampları ile sancıları saatler geçtikçe biraz daha arttı ve lazımlığın üstünde kıvranmaya devam etti. Fen yanından ayrılmamıştı. Kramplar çok şiddetli olduğunda karnını ovuyor, her nöbetten sonra ter içinde kalan alnını, göğsünü siliyordu. Ay battıktan hemen sonra Sidudu öncekilerden de şiddetli bir sancıyla kıvranmaya başladı. Acıdan, "Ah, bana yardım et Isis anamız, yaptıklarım için beni bağışla," diye bağırıyordu. Arkaya kaykılıp ıkındı ve Cen'in zavallı, kanlı bir jöle yığını halinde oturağa düştü. Fen, temiz su ve keten bir bezle Sidudu'yu yıkayıp kuruladı. Sonra ayağa kalkmasına yardım edip yatağa götürdü. Tayita cenini oturaktan alıp özenle yıkadı ve temiz keten bir örtüye sardı. Cinsiyeti belli olacak kadar büyümemişti. Cenini alıp ahırların yanına gitti. Meren'i de yardıma çağırdı. Yerdeki taşlardan birini kaldırıp altındaki toprağı kazdılar ve Tayita küçük çıkını içine bıraktı. Meren taşı tekrar yerine yerleştirirken Tayita alçak sesle, "İsi sana, bu ruhu sen koru," dedi. Nefret ve acıyla oluşmuştu. Utanç ve acı içinde öldü. Bu hayatı yaşayamadı. "Kutsal ana, sana yalvarıyoruz. Bu küçüğe sonraki hayatında merhamet et." Odaya dönünce Fen ona sorarcasına baktı. "Gitti," dedi Tayita. "Kanama yakında durur ve Sidudu birkaç güne kalmaz iyileşir. Artık korkmasına gerek yok." "Onu döven hayvan dışında," diye hatırlattı Fen. "Doğru. Ama yalnız o değil. Hepimiz yüzbaşı Onka'dan korkmalıyız." Yatağın başına çömelip Sidudu'nun perişan yüzünü inceledi. Kız derin bir uykuya dalmıştı. "Yanından ayrılma Fen. Ama bırak uyuyabildiği kadar uyusun. Benim halletmem gereken meseleler var." Tayita odadan çıkar çıkmaz Nakanto ile İmbali'yi çağırdı. "Maymunları öldürdüğümüz yere gidin. Cesetleri ormana saklayın. Sonra da yük atlarını ve domuz leşlerini bulun. Atılan okları da toplayın ve bizden kalan tüm izleri örtün. Bitirince de hemen buraya dönün." Onlar gider gitmez Tayita Meren ile Hilto'ya, "Albay Tinat, Mutangi'deki ajanının köyün lideri Bilto olduğunu söylemişti," dedi. "Bizden Tinat'a mesaj ulaştıracak. Gizlice Bilto'ya gidin. Sidudu'nun bizim yanımızda olduğunu Tinat'a haber versin." O sırada bir sürü atlının dört nala gelip evin önünde durdukları duyuldu. Sonra bağırarak verilen emirler köyü sardı. Kapılar çarpılıyor, kadınlar ağlıyor, çocuklar sızlanıyordu. "Korkarım çok geç," dedi Tayita. "Askerler geldi bile. Eminim ki Sidudu'yu arıyorlar. Onu saklamamız lazım." Meren ayağa fırlamıştı. Tam o sırada kabaralı sandaletlerin ahırların önündeki taşlıktan eve doğru yaklaştığı duyuldu ve kapı güm güm vuruldu. Meren kınındaki kılıca davrandı. "Yüksek konsey adına kapıyı açın." Bu Onka'nın kızgın sesiydi. Tayita alçak sesle, "Kılıcı yerine bırak," dedi Meren'e. "Kapıyı aç ve içeri al onları." "Ama Sidudu ne olacak?" Meren Tayita'nın odasına doğru baktı. Çok sinirliydi. "Fen'in sağduyusuna güvenmek zorundayız," diye cevap verdi Tayita. "Onka daha fazla şüphelenmeden kapıyı aç." Meren kapıya gidip sürgüyü kaldırdı. Onka içeri daldı. "Tayita." "Aa, yüzbaşı Onka," diye karşıladı onu. "Bu beklenmedik ziyaretinizi neye borçluyuz?" Onka biraz çaba harcayarak kendini toparladı. "Anlayış göstermenizi diliyorum büyücü. Ama kaçak bir kızı arıyoruz. Aklı başında değil ve tehlikeli olabilir." "Kaç yaşında? Nasıl biri?" "Genç ve güzeldir. Onu gördünüz mü?" "Ne yazık ki hayır." Tayita merakla Meren'e baktı. "Bu tarife uyan birini sen gördün mü albay?" "Görmedim." Meren çok iyi bir yalancı sayılmazdı ve Onka kuşkuyla yüzünü inceliyordu. Meren, "Büyücüyü ve onun ev halkını rahatsız etmeden önce sabahı beklemeliydiniz," diye püskürdü. Onka, içtenmiş gibi görünmeye zahmet etmeden, "Bir kez daha özür dilerim," dedi. "Ama mesele acil ve sabahı bekleyemem. Evi arayabilir miyim?" "Ben ne dersem diyeyim bunu yapacaksınız zaten," diye gülümsedi Tayita. "Ama çabuk olun ve lütfen bir an önce huzura kavuşturun." Onka iç odaya giden kapıyı atılıp hızla açtı ve içeri daldı. Tayita da peşinden gelmiş ve kapının ağzında durmuştu. Onka odanın ortasındaki yatak ve kürk battaniye yığınına gitti. Kılıcının ucuyla örtüleri kaldırdı. Altlarında kimse yoktu. Odayı gözleriyle tarayıp hemen bitişikteki tuvalet odasına daldı ve lazımlığı görünce yüzünü buruşturdu. Tekrar odaya döndü ve bu kez daha dikkatli araştırdı. Meren de Tayita'nın yanına geldi. "Boş," dedi heyecanla. Onka hemen ona döndü. "Şaşırmış gibisin." "Hiç de değil," diye savunmaya geçti Meren. "Sadece büyücünün söylemiş olduğu şeyi bir daha belirttim." Onka bir an ona bakıp Tayita'ya döndü. "Sadece görevimi yaptığımı biliyorsunuz büyücü. Evin kalanını da aradıktan sonra sizi kaleye götürme emri aldım. Oligarşlar bekliyor. Lütfen hemen gitmek üzere hazırlanın." "Pekala. Gecenin bu saati hiç uygun değil ama yüksek konseyin buyruklarına boyun eğeceğim." Onka Meren'i kenara itip odadan çıktı. Onlar çıkar çıkmaz Tayita iç gözünü açtı. Odanın karşı köşesinde iki ayrı auranın titreştiğini hemen gördü. Üzerlerine konsantre olunca Fen ile Sidudu ortaya çıktılar. Fen, sol koluyla kızı koruması altına almıştı. Öteki eliyle de Tayita'nın altın tılsımını tutuyordu. Aurasını soluk bir ışığa indirgemişti. Sidudu'nun aurası dehşet içinde dans edip kıvranıyordu ama buna rağmen Fen ikisini de koruyucu büyüsünün arkasında gizlemeyi başarmıştı. Tayita, Fen'in gözünün içine baktı ve ona sözsüz bir mesaj gönderdi. "Bravo sana. Öylece kalın. Ortalık yatışınca Meren'i size yollayacağım. Sizi buradan daha iyi bir yere götürür." Mesajı alırken Fen'in gözleri büyüdü, sonra yine kısıldı ve "dediğini yapacağım," diye cevap verdi. "Onka konseyin seni çağırdığını söyledi. Ayrı kaldığımız süre boyunca senin için dua edeceğim." Tayita bir süre daha gözlerini ondan ayırmadı. Bütün gücüyle onun için duyduğu korkuyu bastırıp ona sevgi ve korumasını yolladı. Kız ona gülümsedi ve aurası her zamanki ateşli ve güzel halini aldı. Sağ elinde tılsımı tutarak Tayita'ya doğru daire biçimindeki kutsama işaretini yaptı. Tayita, "Gizlenmeye devam edin," diye bir daha tembih etti ve odadan çıktı. Meren salonda tek başına bekliyordu ama Tayita, Onka ile adamlarının evin arkasını alt üst ettiklerini duyabiliyordu. "Beni iyi dinle Meren," dedi ve iyice yanına sokulup alçak sesle konuşmaya başladı. Fen ile Sidudu hala odamdalar. Meren konuşmak için ağzını açtı ama Tayita elini kaldırıp susturdu. Fen bir gizlenme büyüsü yapmış. Onka ile ben kaleye gitmek üzere ayrılınca onların yanına gidebilirsin. Bilto'ya Tinat'a iletmesi için bir mesaj ulaştırman gerekecek. Kızların durumunun ne kadar nazik bir duruma geldiğini anlat. Ben yokken, ki bu uzun bir süre olabilir, onları gizleyecek bir yer bulması lazım. Oligarşların beni yine bulut bahçelerine göndermek niyetinde olduğunu tahmin ediyorum. Meren endişeli görünüyordu. Çok acil bir durum olursa ya da amacımıza ulaşırsak, Fen'le yıldızlar üzerinden haberleşirim. Bu arada siz de Tinat'la hepimizin Jarri'den kaçması için gereken hazırlıklara devam etmelisiniz. Anladın mı? Evet büyücü. Bir mesele daha var iyi kalpli Meren. Her şeye rağmen Eos'a direnemeyebilirim. Beni de bütün değerleri gibi tüketip yok edebilir. Böyle bir şey olursa her şey bitmeden Fen'i uyarmaya çalışırım. Sakın beni kurtarmaya kalkmayın. Fen'i de al ve Jarri'den hep birlikte kaçın. Karnak'a ulaşmaya çalışın ve olanları Firavun'a anlatın. Peki büyücü. Fen'i hayatın pahasına koru. Canlı canlı Eos'un eline düşmesine izin verme. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum büyücü. Horus'a ve kutsal üçlüye böyle bir şey olmasın diye dua edeceğim. Ama Fen'i ve Sidudu'yu sonuna kadar koruyacağım. Tayita gülümsedi. Evet benim eski ve güvenilir dostum. Sidudu bunca zamandır beklediğin kişi olabilir. Prenses Merkara'nın ona ilk aşık olduğum zamanlardaki halini hatırlatıyor bana, dedi Meren. Tayita, Sidudu'nun verebileceği mutluluğu ve çok daha fazlasını hak ediyorsun Meren, diye fısıldadı. Ama artık sus. Onka geliyor. Onka fırtına gibi odaya daldı. Hislerini gizlemek zahmetine katlanmamıştı. Tayita, "Onu buldunuz mu?" diye sordu. "Bulamadığımı biliyorsunuz." Onka tekrar Tayita'nın odasına gidip bir süre orada dikildi. Boş odayı kuşkuyla süzüyordu. Sonra başını öfkeyle sallayarak tekrar Tayita'nın yanına döndü. "Bir an önce kaleye doğru hareket etmemiz lazım. Eğer oligarşlar beni bulut bahçelerine gönderecekse kalın giysilere ihtiyacım olacak." "Her şey temin edilecektir," dedi Onka. "Gelin." Tayita veda anlamında Mere'nin omzunu sıktı. "Kararların titiz, yüreğin pek olsun," dedi ve Onka'nın ardından ahırlara doğru gitti. Onka'nın adamlarından biri eğerlenmiş bir kısrağın başını tutuyordu. Tayita hemen durdu. "Benim kısrağım. Duman yeri nerede?" "Seyisler onun aksadığını ve binemeyeceğinizi söyledi," diye cevap verdi Onka. "Gitmeden önce onu görmem lazım." "Mümkün değil. Aldığım emre göre sizi hiç oyalanmadan kaleye götürmem lazım." Tayita biraz daha tartıştı ama işe yaramadı. Çaresiz bir şekilde Meren'e baktı. "Ben duman yeliyle ilgilenirim, büyücü. Merak etme." Tayita tanımadığı ata bindi ve yola koyuldular. 49. ayrımın sonu, sayfa 414, devamı 50. ayrımda.